neyse adımız da
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden, başkentten merhaba diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı 15.55'e dek. Bugün de her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Elazığ'daki patlama dolayısıyla Başbakan Sayın Binali Yıldırım'ın konuşmasını dinleyerek başladık programımıza. Biz de bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan katılabilirsiniz programımıza. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesapları adları Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde sizler müziğimizi dinlerken biz de hemen stüdyo konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Ah benim sevdalı başım, ah benim şair telaşım, ah benim sarhoşluğum, ah çılgın yüreğim, sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde itip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle, kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum, ah benim insan kusurum, ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım, gel artık uslandır beni. Benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık uslandır beni. Ah benim iyimser yanım, ah benim aldanışlarım, ah benim kavgalarım, ah pişmanlıklarım, sus artık uslandır beni. Kaç okyanus geçtim böyle, kaç denizde gitip gittim. kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle. Kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni. Ah benim isyanlarım, ah yalnızlıklarım. Gel artık uslandır beni.
...15.16'yı gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık bile. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Adil Orhan bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, dinleyicilerimiz hemen adından anlamışlardır. Girişimcilik olduğuna göre girişimcilik konuşacağız diye. Şimdi girişimcilik son zamanlarda gerçekten çok popüler ama doğuştan kazanılan bir yetenek midir yoksa sonradan mı edinilir diye başlayalım istiyorum Sayın Hocam. Ne dersiniz?
Sıkça tartışma konusu olur. Hatta bayağı hararetli tartışmalar da olabiliyor bu konuda. Şimdi bazı kişiler doğuştan gelen yetenekleri ve özellikleri sayesinde girişimciliği daha rahat yapabilirler. Daha kolay yapabilirler. Ama bu demek değil ki bazı kişiler asla girişimcilik yapamaz. Daha zorlanabilirler, daha uğraşmaları gerekebilir. Ancak gerekli desteklerle, eğitimlerle, araçları öğrenmeleriyle onlar da girişimcilik yapabilirler.
Evet, peki son zamanlarda neden bu kadar popüler acaba?
Valla ekonomik konuların içerisine girmesi bile çok değişti. Eskiden girişimcilik pek önemli olmadığı düşünülen bir konuydu. Hı hı. İşte hatta klasik giriş ekonomi derslerinde işte 3 tane üretim faktörü vardır denirdi işte ve girişimciliğin hiç esamesi okunmazdı. Ama zaman içerisinde bu diğer faktörlerin dışında girişimci bir kişiliğin de işin içinde bulunmasının değer yaratmakta çok önemli olduğu görüldü.
Aslında girişimcilik ruhu insanda her alanda kendini belli eder herhalde, değil mi, yıllar içerisinde?
Farklı türde girişimciler var. Hatta tanım olarak, yani girişimci kimdir, nedir derseniz, illa şirket kurması gerekli mi? Benim görüşüme göre hayır. Hatta girişimcilik tanımı da çok değişiyor. Eskiden şirket kurdunuz, tamam siz girişimcisiniz olurdu, ama şimdi mesela iç
nedir
girişimci...
Nedir şimdiki tanım?
Bir sürü var ama benim sevdiğim, özellikle benim ilgilendiğim tür girişimcilikle ilgili olan nedir bu derseniz, yani girişimciliği bir klasik girişimcilik şeklinde düşünebilirsiniz. Bu işte aynı sokaktaki üçüncü eczaneyi açan kişi veyahut da işte köşeye bir bakkal açan kişi. Bunlar büyüme hedefi çok olan girişimcilik değildir. Daha küçük ölçekli girişimciliktir. Bunun yanında bir de inovasyona dayalı girişimcilik veyahut da yüksek büyüme potansiyelli girişimcilik diye de bir şey var.
Ki sizin...
Bizim daha çok ilgilendiğimiz
alan
ve işte onunla daha çok ilgileniyoruz. Bunu da farklı kişiler farklı şekillerde tanımlıyor ama benim kullandığım Eric Ries adında bir yazarın geliştirdiği bir tanım. Yüksek belirsizlik ortamında yapılan girişimcilik.
Hı hı.
Ve bu bazı klasik girişimcileri hariç tutuyor tanımın içerisinden. Ama buna karşılık şirket kurma zorunluluğu yok mesela.
Hı hı.
İç girişimci dediğimiz kişiler var mesela. Bunlar büyük bir şirketin, kurumsal bir şirketin veyahut da devletin içerisinde ama yüksek belirsizlik ortamında yeni bir ürün veyahut da hizmet geliştirmeye çalışıyor bu kişiler. Ve böyle yerlerde başarısızlık ihtimali de her zaman vardır. O önemli bir kısmıdır girişimciliğin. Bunu yapan kişilere de mesela iç girişimci diyoruz. Ve bunların da önemi gittikçe artıyor. Günümüz çevresinde büyük şirketler de hiçbir şey yapmazlarsa uzun vadede başarılı kalamıyorlar. Onların da bu inovasyona, bu iç girişimciliğe ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. Ve onu nasıl destekleyebiliriz diye uğraşıyorlar onlardan.
Evet, şimdi gençlerin geleceklerine dair umutsuzluklarını gidermek ve hayal dünyalarını geliştirmek önemli. Siz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak özellikle bu konuda araştırma ve uygulama merkeziniz var. Neler yapıyorsunuz, niye üniversite olarak ilgileniyorsunuz bu kadar?
Şimdi ilk başta şuna başlayalım. Şu anda o yüksek belirsizlik ortamında yapılır bizim ilgilendiğimiz girişimlik demiştik. Sadece işin kendisinden gelen belirsizlik bile büyük bir tehlikeyken, bir de çok değişken ortamlarda ne yazık ki girişimcilik de zorlanır. Dolayısıyla şu anda gerçekten girişimciler için zor zamanlardan geçiyoruz. Ama umarız hızlıca bir şekilde eğer bir toparlanma olabilirse bu da atlatılabilir. Biz ne yapıyoruz bu ortamda? Bir defa farklı seviyelerde yaptığımız birçok etkinliklerimiz var. En basitinde farkındalık yaratma hizmetimiz var. Nedir bu farkındalık yaratmak? Yani girişimcilik diye bir şeyin olduğunu ve bunun bir kariyer alternatifi olabileceğini insanlara fark ettirmek.
Bunun da bir ruhunun olduğu.
Var. Kimileri yani ben asla büyük kurumsal şirkete çalışmayacağım, kendi şirketimi kuracağım der. Evet. Onlara bizim çok fazla bir şey yapmamız gerekmiyor. Hı hı. Ama öteki taraftan kimileri hele mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne gelmiş.
Evet.
Burada hayatın o zamana kadar her türlü eğitim şeyinde en üstlerde yer almış
burada
her zaman.
Burada cesaret ve yetenek giriyor galiba devreye.
Cesaret, yetenek, bir de farkında olmak. Yani klasik olarak mesela ODTÜ Elektrik'ten örnek verelim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğine giren öğrenci klasik olarak ne yapardı? Mezun olur ve doğrudan gidip Aselsan'da mesela işe başlar. Veyahut da işte TAİ'de veyahut da bunun gibi yerlerde. Şimdi bunlar da lazım ama o yetenekli ve bilgili gençlerin bir kısmını da başka yerlere yönlendirmek gerekiyor. Girişimcilik de bunun için uygun olabilecek yöntemlerden bir tanesi. Hı hı. Girişimcilik niye önemli diye ilk başta sormuştunuz. Onu tam cevaplayamamıştım. Hı hı. Girişimcilik şu açıdan önemli olduğu fark edildi. Ekonomik büyüme ve özellikle istihdama katkısı büyük şirketlerin, büyük olgun şirketlerin son derece kısıtlı. Çeşitli ülkelerde yapılmış çalışmalar var. Mesela Amerika için bir 1985-2005 arasını yanlış hatırlamıyorsam kapsıyor. Büyük olgun şirketlerin yaratmış olduğu net istihdam. Net istihdam da şu demek. İşe alıyorlar yeni kişiler ama emekli olanlar, işten atılanlar var. Dolayısıyla bunun neti. Net olarak sıfır. O 20-25 senelik dönemde.
Evet.
İş yaratılmamış mı burada? İstihdam yaratılmamış mı? Yaratılmış. Ama bu yeni genç İnovatif şirketlerden gelmiş. Ha, bu her girişimci, her yeni şirketin çok büyük bir katkı vereceği anlamına gelmiyor. Hı hı. Dediğim gibi bu şirketlerin içinde de bir kurulmuş ve küçük kalacak bazı şirketler var ki bunlar çoğunluğu %95'in üstünde muhtemelen bu tür şirket. Ama ufak bir grup var bunların içerisinde %5'in altında kalan muhtemelen %3 gibi genellikle söylenir. Bunlar ceylanlar deniyor bazen. Hı hı. Yeni kurulmuş ama son derece hızlı büyüyen şirketler. Bunlar yaratmış istihdamı. Ve eğer bunlardan daha fazla yaratılmasını sağlayabilirsek ve bunların büyümelerine katkıda bulunabilirsek hem ekonomik büyümeye, değer yaratmaya ve istihdama en büyük katkıyı orada verebiliriz.
Peki bunun için neler gerekiyor acaba? Girişimcinin ihtiyaç duyduğu temel unsurlar neler olabilir? Hı-hı. Fikir, hızlı düşünme, başka neler?
Yaptığımız şeylerle tekrar o zaman bağlamaya çalışayım onu. Bir farkındalık dedik.
Evet.
İşte bu çocuklara, bu mezunlara böyle bir alternatifin de olduğunu düşündürmek gerekiyor. Yani o büyük kurumsal şirketin sabah 9 akşam 5 devam eden işin dışında da bazı alternatifler olduğunu anlatabilmek gerekiyor. Bunun için de mesela çeşitli bölümlerin 3. 4. sınıf derslerine gidip misafir hocalık, misafir ders veriyoruz. Orada 1-2 saat boyunca bakın böyle böyle şeyler var, böyle araçlar var, chat etrafınızda da böyle böyle olanaklar var. Bunlara gelin, bunlara katılın. Ha beğenirseniz tamam, belki bunu yapmak isterseniz. Beğenmezseniz de öteki iş zaten orada duruyor. Ve girişimcilik illa üniversiteden mezun olur olmaz yapılmak zorunda olan bir şey değil. Hatta belki ideal vakti olmayabilir.
Kurumsal nedir bir ideal şirkete, vakti acaba?
Farklı görüşler var ama yollardan bir tanesi evet üniversiteden mezun oldu veyahut da daha üniversitedeyken şirket kurdu ve yaptı bu işi. Bu bir yol. Diğer bir yol ise bir şirkete girdi, belli bir alanda kendini geliştirmeye başladı, o alanı iyi tanıdı ve en önemlisi o alandaki, o sektördeki önemli sorunları, çözülmemiş problemleri gördü. ve ya bu aslında bu şekilde yapılabilir şeklinde fikirler oluşmaya başladı. Ve bunu büyük şirkette her zaman yapmak çok kolay olmaz. Büyük şirketler biraz dinozor gibidir. Zor hareket ederler, hantaldırlar, maliyetleri yüksektir.
Neden? Korkuları nedir acaba?
Bürokrasi,
korku ve riskler var tabii ki değil mi?
Korku değil sadece. Sadece korku değil. Çünkü mevcut yapmakta olduğu ve iyi bildiği bir iş var. Ve onu yapmaya devam etmek için esas olarak o şirkete kişiler para alıyor.
Hı hı.
Yepyeni bir alana, değişik bir alana yönelmek onların risk. Aslında işi değil. Risk bir yerde ve derseniz ki ya ne riski olabilir ki? Şöyle düşünün. Yani
ama girişimcilerin de birazcık riski göze almaları gerekiyor
girişimciler,
herhalde.
Girişimciler risk tolere edebilir olmaları gerekiyor. Aptal bir şekilde almıyorlar riskleri. Ama ne kadar risk var bunun içerisinde? Eğer bunu üstlenecek olursam potansiyel getiri ne kadar ve bu riskleri ben ne şekilde azaltabilirim? Bunları iyi bilmeleri gerekiyor.
Hep bir tartarak ilerlemeleri, dengeleyerek ilerlemeleri söz konusu galiba.
Evet. Bir de klasik girişimciler aslında biraz bu işi büyük çoğunluğu gözü karartıp doğrudan dalarak yapıyorlar.
Evet. Onlar daha mı başarılılar peki?
Hayır. Hayır. Yani girişimcilikte çok ciddi oranda başarısızlıklar vardır.
Hı hı.
Bunun da birincil sebebi muhtemelen bu hiç oturup plan hiçbir şey yapmadan doğrudan atılıp o işi yapmaya çalışan cengaverler diyebiliriz. Bunlara
hı hı.
Mesela derste İngilizce olarak bunlar Nike girişimcileri diyoruz.
Hı hı.
Çünkü onun hadi yap, just do it mottosuyla doğrudan bir fırsat görüyor. Tamam hadi saldıralım şeklinde ona giriyor. Önünde çukur mu var, duvar mı var onlara
evet.
Hiç bakmıyor. Bunlar yüksek oranda başarısız oluyor. Başarılı olabilenlerin bir kısmı ise aşırı plan yapmak da iyi değil. Yani senelerle planlayıp tasarlayıp bir türlü harekete geçemeyenler de var. Bu da iyi değil ama bunların arasına bir tatlı noktayı tutturmak gerekiyor.
Evet.
Ve bunun için de mesela önerdiğimiz araçlardan bir tanesi havada uçuşan fikirlerini, iş fikirlerini alıp somutlaştırmalarına yardımcı olmak için iş planı değil ama iş modeli dediğimiz...
Evet.
Bazı araçlar var.
Şimdi biz Türkiye olarak o tatlı moda geldik de mi bir artış söz konusu bizde acaba girişimcilik ruhunda?
Girişimcilik ruhunda artış var mı? Ondan çok emin değilim ama bazı üniversiteler bu konuda önderlik ediyor. Üniversiteler dışında bazı sivil toplum örgütleri de buna destek hı-hı. vermeye çalışıyor. Ve dünyada da bu bahsettiğim iş modelleri kullanarak doğrudan girişimcilik fikirlerini değerlendirmek, olgunlaştırmaya çalışmak oldukça kabul edilir bir hale geldi.
Evet.
Ve bunların içerisinde belki seyirciler göz atmak isterse Canvas iş modeli mesela şu anda en yaygın olarak kullanılandır.
Nedir o model hocam?
Aslında strateji literatüründen türetilmiş Alex Osterwalder adında İsviçreli bir kişi tarafından geliştiriliyor ve bir iş fikrini 9 parça, 9 bloka ayırıyor. Ve bunun sayesinde bir yaprak, bir sayfaya sığacak şekilde o iş fikrini kağıda döküp detaylandırmaya yapmaya çalışıyor. Nedir bu 9 parça? Mesela merkezinde şey var, en önemli unsuru müşteriniz kim? Müşteri kesitleri. Bunlar kimdir? Bunların ne tür ihtiyaçları var? Bunların ne tür sorunları var? Ve bunlar kaç kişi? Bu hı-hı. sorun onlar için ne kadar önemli? Sonra müşterilerin yanında onlara ne sağlıyorsunuz? Değer önerisi.
Hı-hı.
Bunlar için işte hangi sorunlarını ne şekilde çözeceksiniz? Ve bunu detaylandırmanızı sağlıyor. Onun gibi işte gelir modelinden giderleriniz nasıl olacak, müşteri ilişkileri nasıl olacak gibi 9 parçadan oluşan ve önemli herhangi bir parçayı atlamadan kağıda dökmenize yardımcı oluyor iş fikrini. Kağıda dökmeyi niye tekrar ediyorum? Şöyle, çünkü kağıda dökmek kendinize yalan söylemeyi zorlaştırıyor. Bir iş fikriniz var. Sabah gene öğrencinin bir tanesi daldı odama. Hocam şöyle bir iş fikrim var ama bir tasarımcıya ihtiyacım var. Web sayfası yapacak. Herkes para istiyor. Ben ortaklık vermek istiyorum dedim. Fikrini detaylandırdın mı dedim. Vaktim yoktu. O anda hemen detayını alamadım ama. İşte o fikrini alıp kendisi o fikri harika diye düşünüyor. Aşık oluyor o fikre.
Evet.
Girişimciler öyledir. Çünkü hakikaten o havada uçuşurken çok güzel gözükür fikir. Bazı iyi olmadığını düşünebileceğiniz tarafları da beyin böyle halının altına süpürür.
Ama kiminle konuştuğunuz da çok önemli. Belki biri yüreklendirecek onu o anlamda. Belki biri de tam tersidir. İşte sürekli risklerinden söz edecek, geri adım atmasını sağlayacaktır.
Gerçek girişimci o
ayırt eder mi onu?
Moral bozmaya çalışan adamı pek dinlemez. Hmm. Yani bu bahsettiğim hakikaten girişimcilik yapacak olan kişiler oldukça cesur, atılımcı, hatta onları biraz dizginlemek gerekiyor, yönlendirmek gerekiyor. Ve hakikaten her iş fikri iyi değildir.
Evet.
Çok ciddi başarısızlık oranları var girişimcilikte ve bunu azaltmak için yapılması gereken şeylerin bir kısmı ise fikri paylaşmak. İnsanlar bundan korkuyor, çalınır diye. Yahu eğer sizin iş fikriniz 5 dakikada bir başkasına anlattığınız takdirde çalınabilecek bir iş fikri ise bir an evvel çalınsın. Çünkü ya şimdi çalınacak ya sonra çalınacak ama size kalacak bir şey yok orada. Halbuki gerçekte muhtemelen sizin o iş fikriniz en azından ilk halinde sizin sandığınız kadar iyi değil. Sizin aşık olduğunuz fikir o kadar iyi değil. Bunun iyileştirmek için o fikri başkalarına anlatıp paylaşıp onlardan geri besleme almak gerekiyor. Ha, herkesin geri beslemesi aynı kalitede olmayabilir. Ama bunların içerisinden değerli olanları anlayıp onları da iş fikrini daha iyi hale getirmek için kullanmak son derece önemli oluyor. Bir potansiyel kaynaktan daha bahsedeyim. Şimdi günümüzde kabul gören iyi modellerden, iyi yöntemlerden bir tanesi de yalın girişimcilik dediğimiz bir yöntem. İngilizce'de Lean Startup diye geçiyor. Bu daha evvelden tanımda bahsetmiştim. Eric Ries ve onun hocası Steve Blank gibi kişiler tarafından geliştirilmiş bir yaklaşım aslında. Ve burada önemli olan bu iş fikri ilk halinde mükemmel olmayabilir. Ama siz eğer bütün paranızı, bütün kaynağınızı ona harcayıp o fikri bir detaylı plan hazırladınız, onu uyguladınız, en sona getirdiniz. Ardından müşteriye gidiyorsunuz ve ey müşteri bak son nefesimle şu ürünü hazır ettim. Buyur al kullan bana bir sürü para ver şimdi diyorlar. Ama o zamana kadar iyi geri besleme almamış oldukları için o ortaya koydukları ürün aslında çok işe yarayan bir ürün olmayabiliyor. Ve o durumda da müşteri diyor ki ya ben ne yapacağım bunu? Bu benim işime yaramaz. Bu fazla pahalı. Benim öyle bir sorunum yok. Bu bilgileri çok daha önceden bir şekilde elde etmek gerekiyor. Onun için de bir büyük hata yapmak, bütün kaynakları tüketerek bir büyük hata yapmak yerine ufak ufak hızlı şekilde denemeler yapmak, müşteriyle temas etmek ve oradan geri besleme, bilgiler alarak sonra o yeni gelen bilgiler benim ilk başta düşündüklerime ne kadar uyuyor veyahut da uymuyor. Uymayan bilgiler geldiği zaman onları göz ardı edip halının altına süpürmeyin. Eğer hakikaten öyle olduğu anlaşıldıysa modelinize gidip bakın. Bu bilginin ışığında benim fikrim hala tutabilir mi? Eğer tutamazsa değiştirebilir miyim bazı şeyleri bunu iyi hale getirmek için? Ve bu şekilde birçok tekrardan sonra genellikle o başarılı fikirlere ulaşılıyor. Bu değişikliklere de bu terminolojide pivot diyoruz. Doğrudan belli bir yöne giderken önünüze bir duvar çıktığında o ana kadarki birikimlerinizi ve bilginizi kullanarak acaba başka bir çıkar yol bulabilir miyiz?
Evet.
Ona bakmaya
tabii
çalışıyoruz.
Tabii eğitim, araştırma, değer yaratma tüm bunların içerisinde yer alan olgulardan galiba.
Evet.
Şimdi girişimci ruhun gelişmesi için yapılması gerekenlerden de birazcık söz edebilir miyiz lütfen? Özellikle gençlerimize bu konuda nasıl tavsiyeleriniz olacak ya da onların ailelerine? Ne zaman, nasıl başlanmalı acaba?
Girişimci ruh genellikle oluyor bir miktar. Bizim de ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi
çocuklarda. Bunu ortaya çıkarmak önemli galiba.
Hayır, işin komiği genellikle yaptığımız şey onu bir an evvel ezmek oluyor. Doğrudan ben çok çalıştım ondan sonra sen hayır okula gidiyorsun yazın çalışma. Gidip ondan sonra şu işlerle uğraşma kendini tamamen derslere ver. Hayır, öğrencinin tecrübe edilmesi gerekiyor. Öğrencinin bu işten hoşlanıp hoşlanmadığını kendisine uygun olup olmadığını görmesi gerekiyor. Ve bu da deneyerek oluyor. Onları koruyarak işte doğrudan bir kozanın içerisine koyup onları koruyarak, savunarak aslında onlara fayda da bulunuyoruz. Hı hı. Tam tersine eninde sonunda çünkü mezun olduklarını, yuvadan ayrıldıklarında bu sefer orada duvara tosluyorlar ve çok büyük hayal kırıklığı olabiliyor.
Hı hı.
Dolayısıyla hı hı. mümkün olan en erken zamanlarda gene tabii belli bir koruma sağlayabilirsiniz ama onlara bu denemeyi, bu imkanı yaratma, deneyebilmeyi sağlamak gerekiyor.
Evet. Peki o zaman okula dönersek sizin araştırma ve uygulama merkezinize birazcık da oradaki çalışmalarınızdan, oradaki amaçlarınızdan söz edelim isterseniz. Evet. Nasıl bir ruh var oradaki öğrencilerde? O ruhu görebiliyor musunuz?
Evet. Yani dediğim gibi farkındalık yaratmak için gittiğimizde onların işte 3. 4. sınıf derslerinde bir kısmı öf yani işte bir saat sıkılacağız diye bakanlar var. Bir kısmı ise vay hakikaten böyle bir şey düşünüyordum ve bana daha çok anlat. Bunu nerede yapabilirim? Nerede toplanıyorsunuz? Bu bilgiler nereden elde edebilirim diye. Dolayısıyla onlar dersten sonra zaten genellikle gelip veyahut da diğer toplantılara katılmaya başlıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla o ilk tanışabilmeyi yaratmış oluyoruz. Bir diğer yaptığımız şey ise bizim işletme bölümünde her dönem 2 tane girişimcilik dersi açılıyor. Bir tanesi girişimciliğe giriş, daha temel seviyede, bir tanesi daha ileri seviyede, 3. 4. sınıflar için. Yan dal programımız var, ders olarak bunları alabiliyor ama her şey ders değil. Bunun dışında da mesela farkındalık yarattık, tamam. Ardından iş fikri bulmalarına yardımcı olmak için düzenlenen etkinlikler, çalıştaylar olabiliyor veyahut da yarışmalarımız var. İşte Türkiye'nin en eski iş fikri yarışması, şimdi de inkübasyon programında ödenen yeni fikirler, yeni işler programı mesela 12. senesinde. Hı hı. Ardından fikri oluşmuş kişilere bunu olgunlaştırmalarına, kağıda dökmelerine yardımcı olmak için bazı programlarımız var. 150 saatlik bir sertifika programımız var. Bir de ekip oluşturmak önemli. Girişimcilik tek başına kolay yapılan bir şey değil.
Hı hı.
Birkaç kişinin bir arada yaptığı takdirde genellikle başarı ihtimali biraz artmış oluyor. Ama bu da kolay değil. Kimle yapacaksınız bunu?
Herkesle aynı ruhun olması gerekiyor herhalde.
Aslında aynı olmak çok iyi olmuyor.
Çatışmak farklılık mı lazım. Gerekiyor? Evet.
Şöyle mesela genellikle ekipler nelerden oluşuyor? 3 elektrik mühendisi, Cankuş. Bir aradalar hep. Onlar bir takım oluşturuyor. İşletmeciler başka bir takım oluşturuyor. Bilgisayar mühendisleri başka bir takım oluşturuyor. Ondan sonra bunların hepsi de batıyor. İyi ekip içinde farklı eğitimlerden, arka planlardan, şehirlerden, sosyoekonomik seviyelerden gelen kişiler. Uyumlu çalışabilmeleri tabii önemli ama bu farklılıklarıyla bir araya geldiklerinde daha iyi ekipler oluşuyor. Bir tanesi tamam elektrik mühendisliği bilgisine koyulan, bir tanesi yazılımla ilgilenebilme ama birisinde satış kısmıyla ilgilenmesi gerekiyor. İnsan kaynaklarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ve bunlar da genellikle farklı eğitim, farklı arka planlardan gelmesi gerekiyor. Ama bunu oluşturmak kolay değil. O yüzden bizim yaptığımız bir şey mesela network oluşturma. Farklı tanıdık ağı oluşturma üzerine bayağı zaman harcıyoruz.
Hı hı.
Speed networking dediğimiz bir şey yapıyoruz. Burada farklı bölümlerden öğrencilerin bir araya gelip çok hızlı bir şekilde 2 dakika içerisinde tanışıp ondan sonra bir sonraki kişiye geçebileceği mesela bir etkinliğimiz oluyor. Bunun dışında ortak kurucunuzu keşfedin. Find your co-founder diye başka bir etkinliğimiz var. Burada gelip topluluğun önünde iş fikriniz varsa 2 dakikada bunun bir asansör sunumu olarak anlatıyorsunuz. Evet. Ve ardından bir sonraki kişi etkinin sonunda da ilginizi çeken bir fikir olduysa veyahut da o ekibe katılmak istiyorsanız gidip onlarla temas kurabileceğiniz, kartvizit de iş tokuşu yapabileceğiniz etkinlikler.
Evet, şimdi tabii bunlar düşünce yapısı olarak ortaya çıktığında oradaki belirtilen görüşlerle çok daha farklı, gerçek hayata geçirildiğinde çok daha farklı. Ama biz işte planlarken böyle değildi, gerçek hayatta bu çöküntüyü, bu yıkıntıyı niye yaşadık ya da bu kadar başarı beklemiyorduk diye tam tersi düşünülenler de olabilir tabii ki.
Başarı neredeyse asla tahmin edilenden daha kolay gelmiyor. Yani genellikle tahmin edilenden daha fazla iş ve daha çok zaman gerektiriyor.
Gerekiyor.
Hatta evet. Çok hızlı başarılı olan kişilere bile baktığınızda onun öncesinde belki 5 sene sürünmüş oluyorlar. Hı hı. Dolayısıyla o hikayeler, bir de hikayeleri dikkatli dinlemek gerekiyor. Biz mesela
mutlaka bir, bazı, bir şey çıkarmak gerekiyor herhalde.
Hikaye anlatıyor, adam diyor ki ben işte asla plan yapmadım. Her şeyi tamamen o anında karar verip peşinden gittim ve bu sayede başarılı oldum. Şimdi bu adam aslında bir normal dağılım, bir çan eğrisi düşünürseniz, çan eğrisinin en ucundaki bir örnek belki. O kişinin yaptığının aynısını yapıp da şirketi batırmış, artık evi bile olmayan belki onlarca, yüzlerce kişi var. Ama biz hikayeyi o başarılı olmuş bir kişinin hikayesi olarak görüyoruz. Ve eğer onu bir kendime harita, bir yol olarak benimsersem, illa başarılı olacaksınız demek değil. Dolayısıyla bu aşırı örneklerin de tam takip edilmesi gereken yol olmayabileceğinin de farkında olmak gerekiyor.
Evet.
Hikayeyi dinlemek çok önemli. Bizim yani en aslında popüler etkinliklerimiz girişimcilik sohbetleri dediğimiz bir şey. Dönemde en azından 10 tane falan yapmaya çalışıyoruz. Burada nispeten yakın zamanda girişimcilik yapmış, yani 3-5 sene evvel o sınıflarda oturmuş olan bazı girişimcileri getirip hikayelerini paylaşmalarını istiyoruz. Ve bu hikayeleri anlatırken sadece aslanım, kaplanım, şöyle başarılı olduğum şeklinde değil, yaşadıkları sorunları özellikle paylaşarak ve buradan çeşitli dersler çıkararak bunları paylaşmasını istiyoruz. Niye? Çünkü insanoğlu her ne kadar yaratıcı, inovatif falan olduğumuzu düşünüyorsak da görmediği, kendisine benzer birisinin öyle bir işi yapabildiğini görmeden kolay kolay o işe cesaret edemeyebiliyor.
Hı hı.
O yüzden Steve Jobs'un hikayesini dinleyerek bir yere kadar ders çıkarabiliyoruz. Steve Jobs değil, Adil Oran'ın veyahut da ona benzer birisinin bundan 3 sene, 5 sene evvel yaptığı ve başarılı veyahut da başarısızlık yaşadığı örnekleri onlarla paylaşmamız
evet.
gerekiyor.
Aslında her şeyden önce sosyal girişimci olması gerekiyor galiba insanın, değil mi?
Sosyal girişimcilik de o yeni ortaya çıkan terimlerimizden bir tanesi. Genellikle girişimcilik her zaman para kazanmak zorunda diye evet. düşünürdük. Şimdi sosyal girişimcilik içinde bu bahsettiğimiz araçların kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Şimdi nasıl sosyal fayda ve para kazanma nasıl yan yana yer alabilir? Şöyle düşünün, siz işte fakir insanlara yemek sağlayacak, gıda sağlayacak bir fikriniz var. Ama bunu yapabilmeniz için ya belediyeden, ya devletten, ya Birleşmiş Milletler'den veya Avrupa Birliği'nden para alıp onu kullanarak bu iş fikrini sadece gerçekleştirebiliyorsunuz. O para kesildiği anda da bu proje ölüyor. Halbuki siz o iş fikrini o şekilde ayarlasanız ki tamam ilk başta belli bir can suyu verildikten sonra kendi yağıyla kavrulabilir, hatta bir ek değer yaratabilir hale getirebilirseniz, o zaman dışarıdan sürekli gelmek zorunda olan bir kaynak gerekmiyor. Buna örnek olarak mesela Nobel ödülü de kazanan Grameen Bank Muhammed Yunus örneği verilir mesela. Mikro kredi. $100 düşük miktarda krediler sayesinde gelişmekte olan az gelişmiş ülkelerdeki kadınlara iş kurmaları sağlandı ve bunu verip parasını geri alıyor. Faiziyle geri alıyor.
Evet.
Ama bu sayede hem o kişiler işlerini kurmuş olabiliyorlar ve bu para geri döndüğü için de bir sonraki kişiye, bir sonraki kişiye yine borç olarak verilebiliyor.
Evet. Şimdi kadınlar dediniz de aklıma geldi. Kadınlar mı yoksa erkekler mi daha başarılı girişimcilik?
Şimdi girişimcilikte kim daha çok var derseniz erkekler çok var. Daha fazla evet. var. Ama kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli programlar yaratılıyor. Mesela bu bahsettiğim az gelişmiş ülkelerde mesela özellikle kadın girişimciliğine yönelik çeşitli programlar ortaya kondu ve gayet başarılı oldu.
Evet.
Ama gene çok büyük erkek miktarı girişimcilikte ağırlıklı. Onu göreceksiniz. Teknolojide de farklı değil.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda çok bilgilendirdiniz bizi. Sağ olun, var olun. Ama az önce sizin de bahsettiğiniz gibi sadece üniversitelerde değil, daha alt sınıflarda da bununla ilgili çocukların, gençlerin geleceğine dair o umutsuzluklarını gidermek, hayal dünyalarını geliştirmek adına oralardan başlanması gerektiğini de bir kez daha vurgulayarak bugün için çok teşekkür edelim size Sayın Hocam. Sağ olun, var olun.
Rica ederim. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Sayın Adil Orandı stüdyo konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda kollarımdaydın, boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Geriden beni sev, dön diyemem ki.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Vururum aşkıma, öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki.
Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Benim kaderimde ayrılıklar var. Kime bağlandıysam ayrıldı yollar. Sevmedim kimseyi ben hiç bu kadar. Benden ayrılmaya yeminin mi var?
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Vururum aşkıma, öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki.
Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Vururum aşkıma, öyle düşman ki. Geri dön beni sev, dön diyemem ki.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdi Hollanda'ya uzanmak istiyoruz. Beyin, zihin vesaire köşemizi siz sevgili dinleyicilerimizle haftaya paylaşacağız. Sayın Sinan Cuan'ın aktardıklarını birlikte dinleyeceğiz haftaya. Şimdi Hollanda'ya sevgili Yusuf Özkan'a merhaba diyoruz.
Merhaba, iyi yayınlar Nilgün Doruk.
Teşekkür ediyorum sevgili Yusuf Özkan. Evet, Hollanda'da toplu taşıma araçlarında bilet ya da kart yerine cep telefonu kullanılması için deneme çalışmaları yapılıyormuş. Nedir şu anda akıllı telefonlarla ne durumda bu?
İnsan hayatını kolaylaştırmaya yönelik çok önemli bir adım. Şu anda 10 bin kişinin katıldığı bir deneme süreci bu. Hollanda'daki telefon operatörleriyle ortaklaşa yapılıyor. Artık bu teste katılanlar bilet bulamama ya da toplu taşıma kartında kredisinin azalması gibi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Telefonlarına yüklenen bir app sayesinde istedikleri gibi trenle, otobüsle ya da tramvayla rahatça telefon aracılığıyla yolculuk yapabilecekler. Bir işte telefonlarını okutup inerken tekrar okutmaları yeterli olacak. Bu ücreti telefon şirketi tarafından kesilip toplu taşımaya aktarılacak. Dolayısıyla tüketici bunlardan hiç etkilenmeden sadece telefonunu kullanarak istediği gibi Hollanda içerisinde tren, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını rahatlıkla kullanabilecekler. Şu ana kadar oldukça başarılı olmuş ve bu kapasiteyi genişletmeyi düşünüyorlar denemeye katılanların. Asıl hedef 2017'de Hollanda'da büyük ölçüde telefonlu, akıllı telefonlar aracıyla toplu taşımada seyahat olanağı getirilecek. 2019'dan itibaren de insanların yanlarındaki banka kartlarıyla da istedikleri gibi seyahat edebilmesine yönelik bir çalışma olduğunu belirtiyorlar Hollandalı yetkililer Nilgün Doruk.
Evet, umarız başarılı olur ve tüm dünyaya yayılır diyelim. Hemen bir başka konudan da söz edelim. Depresyon DNA ile önlenecek başlıklı bir haberi dinleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Nedir bununla ilgili araştırmalar, çalışmalar, depresyonun oluşmasından tedavi edilmesi sürecine kadar geçen sürede DNA'nın faktörü nedir?
Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tıp hapis araştırmacıları bir süredir bu konu üzerinde çalışıyorlardı. Aslında zaten genlerle depresyon arasındaki bağ biliniyordu. Hekimler tarafından yapılan araştırmalarda bu ortaya çıkmıştı ama son araştırmalarda insan DNA'sında depresyonla ilgili 15 ayrı nokta tespit edilmiş. Hollandalı uzmanlar işte bu çalışmayı geliştirerek bu 15 noktadan yola çıkarak depresyonun oluşmadan öncesi ya da tedavisinde bunlardan yararlanarak daha etkin bir sonuç elde etmeyi amaçlıyorlar. Çünkü çok sayıda nedeni var. Yaşanan acılar, ani şoklar, hava durumu gibi çok şey etkileyebiliyor. Ancak DNA'daki bu 15 noktanın çözülmesiyle birlikte insanların hangi noktada bu hastalıktan kurtulabilecekleri ya da ne kadar süre bu hastalığın içinde kalabilecekleri çok daha kolay tahmin edilebiliyor. Ve tedavi yöntemi de buna uygun bir şekilde geliştiriliyor. İnsanlara nasıl bir tedavi yöntemi uygulanacak ya da hangi ilaçlarla bu tedavi edilebilir ya da ortaya çıkmadan nasıl önlenebilir? İşte bunların hepsinin DNA çözümüyle önüne geçebileceğini belirtiyor Hollandalı hekimler. Yeni bir çalışma ancak önümüzdeki süreçte aktif olarak depresyon tedavisinde insanların hizmetine sunacaklarını ve bu konuda önemli mesafeler kaydedebileceklerini söylüyorlar Nilgün Doruk.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Bu çalışmanın sonuçlarını yine dinleyicilerimizle paylaşmak dileğiyle, sizden almak dileğiyle bugünkü aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz.
Hoşça kalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hollanda'dan sevgili Yusuf Özkan aktardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve işte bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Beyin, zihin vesaire köşemizde biliyorsunuz Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikte oluyorduk Perşembe günleri. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Sayın Sinan Canan yine stüdyomuzda olacak. Beyin, zihin vesaire köşemizde bizlerle, siz sevgili dinleyicilerimizle. Evet, bugünlük bu kadar diyoruz. Programı bugün de sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Nuri Göktaş'tı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Bugünlük bu kadar derken, yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine beğeneceğinizi umduğumuz müziklerimizle, konularımızla, konuklarımızla, köşelerimizle, siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olmak üzere. Bugünlük hoşça kalın diyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Sarı
Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve
uyumluluk
için.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yamuk. Ben buraya. Bu suya dayanıklı cam.
Buraya da çok yüksek.